Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Pek kıymetli dinleyenler, Peygamber Efendimiz'den Hayat Ölçüleri programımızda insan için en önemli hususlardan birisi olan mücahededen bahsediyoruz. Mücahede, Müslümanın hayatının nirengi noktası, esas noktası. Hazreti Ayşe validemiz şöyle anlatıyor. Ramazan ayının son 10 günü gelince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geceleri ibadetle geçirir, ailesini uyandırır, hanımlarıyla ilişkiden uzak dururdu. Bu da Peygamber Efendimizin mücahedesine bir örnek. Peygamberimiz nasıl mücahede ederdi? Peygamberimizin en büyük mücahedesi nübüvvet. Hayatını en güzel şekilde, peygamberlik vazifesini en güzel şekilde ifa etmesidir. İnsanların ayaklarına gitmesi, onlara tebliğde bulunması, onların eziyetlerine katlanması, gerekirse onlarla savaş için seferlere çıkması, bunlar en büyük mücahededir. Bunun yanında ibadetleri, teheccüd namazları, beş vakit namazı, oruçları, itikafları, işte bunlardan bir örnek. Peygamberimizin mücahedesinden bir örnek. Mücahede deyince bunların hepsini kapsıyor. Kulun Allah'a ulaşmak için yaptığı bütün gayretler mücahedeye giriyor. Nefis çünkü bunları engellemek istiyor. Nefis bunlardan alıkoymak istiyor, bunları sevmiyor. Biz de onun hilafına, onun istemediği şeyi yapıyoruz. Ruhumuzla, nefsimizle galebe çalmaya gayret ediyoruz. İşte Resulullah Efendimiz de Ramazan'ın son 10 günde mücahedesini artırıyor. Yani mücahedeyi o zaman yapmıyor da orada daha da artırıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bilhassa Ramazan ayının son 10 gününde yani 21. geceden itibaren bu bereketli geceleri her zamankinden daha fazla ibadetle geçiriyor, mücahedesini artırıyor. Bunun bir sebebi bin aydan hayırlı olduğu Kur'an-ı Kerim'de bildirilmiş olan Kadir gecesini bu geceler arasında bulunmasıdır. Kadir gecesini yakalamak. Peygamber Efendimiz bu geceleri her zamankinden biraz daha fazla ibadetle geçirirken Kadir gecesini de kaçırmamak istiyor. Bu sebeple Ramazan'ın bu son 10 gününe genellikle itikafla geçiriyor bu 10 günü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bütün bir geceyi uyanık olarak ibadetle geçirdiği bilinmiyor. Bu husus Hazreti Ayşe'nin gözlemleriyle sabit. Tamamen değil ama çoğu geçirdiği olabiliyor. O halde geceleri ibadetle ihya etme sözü gecelerin büyük kısmını ibadetle geçirmek şeklinde anlaşılacaktır. Yani vücudun da hakkını veriyor. Yorgun yorgun zaten ibadetin de pek kalitesi olmaz. İnsan ne yapar? Çok yorulduğunda şöyle kısa bir istirahat edip yine daha dinç bir şekilde ibadetine devam edebilir. Aksi takdirde ben hiç uyumayacağım diye yorgun yorgun ibadete devam ettiğinde ibadetin de kalitesi olmaz. Çalışmak da aynı şekilde insan çalışır yorulur. Bir yarım saat dinlenir. Dinlenirse bunu zaman kaybı kabul etmez. Ya bu zaman kaybıdır, ben yarım saat dinlenmeyeyim, çalışayım dese bütün saatlerce çalışmasındaki kalite düşer. Halbuki yarım saat dinlendiğinde ondan sonraki çalışmalar daha kaliteli olur. Ailesini bizzat uyandırması veya uyandırılmasını istemesi, onların da bu konuda daha ciddi bir gayret içinde olmalarını arzu etmesindendir. Kalkın ey oda sahipleri buyuruyor Efendimiz. Normal vakitlerde de onları kaldırıyor zaten. Teheccüde, sabah namazına. Hanımlarını kaldırıyor, çoluk çocuğunu kaldırıyor, torunlarını kaldırıyor. Efendimiz normal günlerde de teheccüde kaldırıyor ama Ramazan'da daha çok ibadet etmelerini istiyor. Ramazan'ın son 10 günü daha çok ibadet etmelerini istiyor. Paçaları sıvamak ifadesi geçiyor burada. Hadisin sonunda. Bundan kadınlardan uzaklaşmak anlamını çıkaranlar olmuş. Kadınlarından uzak kalırdı. Her halükarda Peygamber Efendimiz'in Ramazan'ın son 10 gününü yoğun bir ibadetle geçirdiği anlaşılmaktadır. Yani paçaları sıvardı, işe ciddi sarılırdı veya izarını bağlardı. Yani artık fazla dünyevi işlerle meşgul olmaz, daha çok ibadete yönelirdi anlamından geliyor. Faziletli zamanları salih ameller ile geçirmeyi büyük bir nimet bilmek, ganimet saymak gerekiyor. Cenab-ı Hak bazı vakitlerde faziletini daha fazla kılmış. Bunlara fırsat bilmek lazım, değerlendirmek lazım. Allah'ın kullarına bir lütfu olduğunu bilmek lazım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'ın son 10 gününün ibadet için bir fırsat olduğunu fiilen ümmetine göstermiştir. Fiilen gösteriyor ki bunlar fırsat günleridir. Bunları değerlendirin. Mücahede yoğun ibadetle beslenmelidir. Mücahede, nefse karşı verilen bu mücahede, şeytana karşı verilen bu savaş ibadetle beslenmelidir. İbadet, hizmet, gayret, hepsi bunlar mücahedenin içine giriyor ama ibadet burada besleyici bir rol oynuyor kıymetli dinleyenler. Ebu Hureyre radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Çok önemli bir uyarısı Peygamber Efendimiz'in, çok önemli bir hadisi. Her hadis önemli. Her hadis birbirinden daha önemli. Bu da önemli. Hazreti İbn-i Mesud'un dediği gibi talebelerine Kur'an-ı Kerim öğretirmiş de bir ayet-i kerim ile ilgili bütün bilgileri öğretiyor, veriyor. Sonra diğerine geçecek. Diyor ki şimdi diyor öyle bir ayete geldik ki üzerine güneşin doğup battığı bütün her şeyden daha kıymetli bir ayet diyor. Başlıyor, onu da anlatıyor. Diğer ayet için aynı şeyi söylüyor. Diyor ki talebeler her ayet için bunu söylerdi. Hakikaten ayet ve hadisler için böyle bir durumda kalıyoruz. Hani bu hadis çok önemli bir hadise geldik demek istiyoruz ama sonra düşünüyoruz ki hangi hadis önemli değil, hangi ayet önemli değil. O zaman her hadis için bunu söyleyelim. Üzerine güneşin doğup battığı her şeyden daha kıymetli. Dünyayı sana verelim deseler ondan daha kıymetli bir hadis-i şerife geldik kıymetli dinleyenler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki kuvvetli mümin Allah katında zayıf müminden daha hayırlı ve daha sevimlidir. Kuvvetli mümin mücahedesini kuvvetli yapan bir mümin demektir. Mücahedesini kuvvetli yapan bir mümin, ibadetini kuvvetli yapan, hizmetini kuvvetli yapan, Allah yolunda gayreti kuvvetli olan bir mümin zayıf müminden daha hayırlıdır. Bununla beraber her ikisinde de hayır vardır. Yani zayıf da Allah katında değersiz değildir. Mümin olduktan sonra hepsi değerlidir. Hepsi de değerlidir ama kuvvetli mümin daha sevimlidir. Sen sana faydalı olan şeyi elde etmeye çalış. Bakın Efendimiz nasıl bir hedef veriyor. Yani tembellik yok, boş oturmak yok. Sen diyor faydalı şeyi çalışmak için hırslı ol, gayretli ol, gayret et. Burada ihris kelimesini kullanıyor. İhris alâ mâ yenfe'uke. Sana faydalı olan şeyi elde etmek için hırslı ol. Bu menfi manada, kötü anlamdaki bir hırs değil. Yani insanları itip kakarak, insanlara haksızlık ederek, onların üzerine basarak bir hedefe ulaşmak anlamdaki bir hırs değil. Gayretli ol, tembelliği bırak, mücahedeni kuvvetli yap anlamında bir hırs oluyor kıymetli dinleyenler. Yani vakti iyi değerlendir, akıllıca davran, acele et, gayret et, tembelliği bırak anlamında bir hırs bu. Hırslı ol. Allah'tan yardım dile ve asla aciziyet gösterme. Tabi bu çalışırken de ben yapıyorum, ben ediyorum diyor. Allah'tan yardım isteyerek, Allah'ım bana yardım et diyerek çalış. Aciziyet gösterme. Ya ne yapalım biz, nasıl yapacağız bu işi? Yapamıyoruz ki, işte imkanımız yok ki, olsa falan. Bu tür bir aciziyet ifadelerini, halini istemiyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Aciziyet gösterme diyor. Allah'tan yardım iste, hırsla çalış. Yollarını ara, başka çareler ara. وَاسْتَعِنْ بِاللّٰهِ وَلَا تَعَجَزٍ Aciziyet gösterin. وَاِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ Eğer başarılı olursa ne ala? Büyük ihtimalle zaten başarılı olursun da. Yani bu şekilde gayret eden bir insan Allah mutlaka başarı verir. Çoğunlukla başarılı olur. Olur da başında hoşlamadığın şeyler gelebilir zaman zaman. Bazen başarısızlık da olabilir. Başına bir şey gelirse diyor, bir sıkıntıya düşersen de sakın aciziyet gösterme. Şöyle yapsaydım böyle olurdu. Ya şöyle yapsaydık keşke şunu yapmasaydık. Keşke şunu şurla yapsaydık gibi. Aciziyet gösterme. Çünkü sen tevekkül yaptın. Nasıl tevekkül ettin? Elinden gelen en güzelini yaptın. Hırsla, gayretle çalıştın. Allah'tan da yardım istedin. Sonunda işi Allah'a havale ettin. Artık ne olursa olsun senin için hiç önemli değil. Başarılı da olsa önemli değil. Başarısız da olsa önemli değil. Sen üzerine düşeni yaptın, sen sevabını aldın. Cenab-ı Hak onu bir sebepten dolayı takdiri ilahisiyle o şekilde takdir etmiş. O seni hiç ilgilendirmez. Onun için şöyle yapsaydık, böyle yapsaydık deme. Sen daha ne yapabilirsin? İleri bak. Geriye değil de ileriye bak. Hayıflanıp durma diyor. Allah'ın takdiri bu. O ne dilerse yapar de. Allah'ın takdiri buymuş. O ne dilerse onu yapar de. Kul kadderallah veya kaderullah ve ma şa'e fe'ale. Bu Allah'ın kaderidir. Ne dilerse onu yapar de. Zira diyor bunun zararı nedir? Bak bunun zararını açıklıyor Efendimiz. Eğer şöyle yapsaydım sözü diyor, şeytanı memnun edecek işlerin kapısını açar. Ne yapar? Seni üzüntüye düşürür. Şeytan bundan memnun olur. Senin gayretini azaltır. Şevkini, heyecanını düşürür. Bu da şeytanı memnun eder. Seni iyiliklerden alıkoyar. Bu da şeytanı memnun eder. Keşke şöyle yapsaydık. Onu demeyeceksin diyor. Ama bu sefer yani temel sağlam olması lazım. Zemin sağlamsa, tevekkülümüz tam ise, gayretimiz tam ise o zaman hiç pişman olmaya gerek yok. Ben elimden geleni yaptım, böyleymiş, daha güzelmiş. Bundan sonra ne yapabilirim? Devamlı ileri bak. Aynı hırsla, aynı gayretle, aynı tempo ile devam et. Aynı şekilde hem gayret et hem Allah'a güven, dayan. Allah'tan yardım iste. Dualarla, fiili ve kavli dualarla yoluna devam et. Dünya imtihan sahnesi. İnsan da ölüm noktasına doğru hızla koşan bir koşucu. Yani ölümümüze koşuyoruz değil mi? Bu gidiş esnasında çok değişik tesirlerle, hadiselerle karşılaşır insan. Müsbet, menfi bütün hadiseler karşısında mümin Allah'a kul olma vasfını korumakla mükelleftir. Bunun için de önce inanış olarak sonra da bünye olarak güçlü olmak durumundadır. İmanı kuvvetli olacak, bünyesi kuvvetli olacak, kuvvetli mümin. Yani hem imanı maneviyeti kuvvetli hem bedeni kuvvetli. Onun için Peygamber Efendimiz ne yapıyor? Sahabilerine devamlı spor yaptırıyor. Talimat. Talimler yaptırıyor. Ok attırıyor. Deve yarışları yaptırıyor. Koşu yaptırıyor. Ve güçlendirmek için yani onları güçlendirmek için devamlı bedenen de güçlü olacaklar. Allah yolunda cihada hazır olacaklar. Ruhen de güçlü olacaklar. Onun için kuvvetli mümin daha hayırlı. Çıktığında harp meydanına düşmanı titreten, düşmanı sindiren ve düşmanın hemen teslim olmasını böylece insan ölümlerini azaltan bir etki, güç. Güç bu. Güç ölümü azaltması lazım. Sağlıklı bir güç. Sağlıksız bir güç ise zulüm aracıdır, ölümleri artırır. Bugün zalim devletlerin yaptığı gibi sağlıksız bir güç ölümleri artırıyor ama Peygamberimizin hayatında ve Müslümanların hayatında gördüğümüz gibi sağlıklı bir güç ölümleri azaltır. Niye? Güçlü olduğun için düşman savaşamaz. Sen de ona merhametle davranırsın. Ölümler olmaz. Ama bugünkü zalimler ne yapıyor? Savaşamayan düşmanı bile gidip eziyor. Yani savaşmayan, seninle savaşma gücü olmayan insanı neden ezersin? Neden normal insanların oturduğu bir apartmana bomba atılabilir? Çarşı pazar yerine neden bomba atar güçlü bir devlet? Bu sağlıksız bir güçtür bu. Şeytani bir güçtür. Ama İslam'ın gücü öyle değildir. Peygamber Efendimiz güçlendi. Aniden hiç kimseye haber vermeden, çaktırmadan, fark ettirmeden Mekke'nin varıp tepesine çöktü. Mekke'yi teslim olmaya zorladı. Teslim oldu. Kimsenin burnu kanamadı. Sebebi de buydu zaten. Efendimizin aniden baskın yapmasının, habersiz gitmesinin ve daha güçlü olmasının sebebi bu. Ölümleri azaltmak. Ama öyle olmasaydı neydi? Ben zaten güçlüyüm. Çatır çatır girerim diye girsem, kılıcı çekse binlerce kişi ölecekti orada. Savaşmak isteyecek herkes. Tabii ki herkes kolaylıkla teslim olmaz. Sadece Mekke fethinde değil, pek çok seferinde Peygamber Efendimizin stratejisi budur. Farklı yöne doğru çıkar, hemen yön değiştirir. Aniden sabah vakti baskın yapar. İnsanlar teslim olmaya zorlar. Teslim alır, hayatta kalmalarını sağlar. Çünkü onlar hayatta kalınca ister iman eder, ebedi saadeti elde eder. İsterse iman etmez ama sulh yapar, barış yapar. Dünya saadetini kazanır sadece, ahireti kazanamayabilir. Ama ölmez. Ölmesini istemez. Efendimizin 30 kadar seferinin toplamında diyor, düşmandan, Müslümanlardan ölenlerin sayısı 1300 kadar. Tamamı. Yani Peygamberimizin hayatında tamamı. Ölen insan, şehit olanlar, ölenler 1200-1300 kadar. Bugün en ufak bir askeri harekette veya Peygamberimizin önceki bir zamanda veya sonraki bir zamanda yine basit askeri bir harekettir. Binlerce kişi ölüyor. Buradan Efendimizin insanlara nasıl bir hayat vermek için geldiğini anlayabiliriz kıymetli dinleyenler. İşte Müslümanın güçlü olması ama Müslümanın güçlü olması bu açıdan dünyanın hayat olması demektir. Müslümanlığı mutluluk yarışı diye yorumlayacak olursak bu yarışta güçlü, kuvvetli, eğitimli, disiplinli, istekli ve şuurlu olmanın gereği kendiliğinden ortaya çıkar. İman ve imana bağlı ibadetler mutlak hayırdır. Böyle olunca da kuvvetlisi ve zayıfıyla her Müslüman hayırlıdır. Ancak inanç, fikir, niyet, ahirete meyil ve fizik olarak kuvvetli mümin bu açılardan zayıf olandan elbette daha hayırlıdır. Zira verilecek mücahede güçlü olmaya gerektirmektedir. Düşman güçlü. Yol engebeli. Dolayısıyla güçlü olmakta fayda var. Akabeler var, yokuşlar var önümüzde. Mümini güçlü kılacak her işe ve tedbire sarılmak, bu konuda Allah'tan yardım dilemek, yılmamak, acziyet göstermemek Peygamber Efendimizin hadisimizde yer alan tavsiyeleridir. Bu gayretleri etkisizliğe uğratacak, keşke şöyle yapsaydım, böyle yapmasaydım gibi bir takım faydasız ve karamsar hesaplara girmemek, Allah'ın takdiri böyleymiş deyip teslimiyet göstermek ve yine mümin olarak kulluk çizgisinde yapması gerekenlerin peşinde olmak, kuvvetli müminin tavrı olarak tavsiye edilmektedir. Zira insan eğer şöyle yapsaydım gibi ihtimallere yakasını kaptırırsa, rızasızlık, kadere karşı çıkma, kadere razı olmama ve Allah'ı inkar gibi imanla taban tabana zıt bir hale düşebilir. En azından zaman kaybeder. Şöyle yapsaydık, böyle yapsaydık diye. Halbuki ne yapsam diye düşünmek lazım. Geçmişte artık geri dönmesi mümkün olmayan şeyler üzerinde vakit kaybetmektense gelecekte daha güzel nasıl yapılır? Onun faaliyetine girmek daha güzel. Bu ise sadece şeytanı sevindirir. Kulun bu tür hallere düşmesi şeytanı sevindirir. Başa gelen hadiselerden ders almamayı değil, bu hadiseleri iman ve rıza çizgisi dışına taşıran faydasız yorumlara vesile kılmayı hadisimiz yasaklıyor. Yani tabii ki geçmişi değerlendirip nerede hata yaptık da bu böyle oldu diyebilirsin insan. Ama vah vah diye dövünerek vakit kaybetmekten bir şey elde edemezsin. Çünkü böyle bir sonuç başa gelebilecek en büyük felaket olur. Hem unutulmalıdır ki araba devrildikten sonra yol gösteren çok olur. Fakat bütün bunlar arabanın devrilmiş olması gerçeğini değiştirmez. İmanlı ve ibadetli müminler sıkıntılar karşısında güçlü ve dayanıklı olacaklar için güçsüz ve dayanıksız kimselerden daha hayırlı ve sevimli derler. Zira güçlülük kadere imandan kaynaklanır. Kadere iman eden, tevekküle sarılan insan güçlü olur. Yıllarca Müslümanlara saldırdılar. Kader ve tevekkül sizi tembelleştiriyor diye. Halbuki kadere iman ve tevekkül Müslümanı güçlü kılar. İleriye doğru baktırır, hedefe doğru daha hızlı gitmesini sağlar. Onun için kaderi, tevekkülü insanlara doğru anlatmak lazım. Kader inancı Müslümanın potansiyel gücüdür. Cenab-ı Hakk'ın her şeye kadir olduğunu, bizden de gayret istediğini bilmektir. Kader değil mi? Bizden gayret istiyor Allah Teala. Gayret edeceğiz ama her şey onun elindedir. O zaman bize düşen çalışmak, sonucu Allah'a bırakmak. Tevekkül, elinden geleni yapacaksın. Cenab-ı Hakk'ın kanunu budur. Sebepler aleminde sebeplere sarılacaksın ama sonunu Allah'a bırakacaksın. Hep Allah'la bağlantılı iş yapmak. Yani kader ve tevekkül Allah ile bağlantılı iş yapmak. Allah'ı unutmadan kulluk yapmak demektir. Kul olarak iş yapmak, koşturmak demektir. Ama kader tevekkülü bir tarafa bırakalım, onlar bizi tembelleştiriyor demek insanın inkara gitmesi, işte kendini ilah ilan etmesi, Allah'tan bağımsız olarak iş yapma hevesine kapılması, sonunda tökezlemesi, uçuruma yuvarlanması demektir. İslam'ın ve Müslüman'ın dinamizmi kader inancında yatmaktadır. Nihayet biz Allah'tan geldik yine ona döneceğiz teslimiyeti, mümine hadiseler karşısında yıkılmama, yılmama ve çizgisini koruma gücü verecektir. O halde bu anlamda kuvvetli mümin olmaya, hatta mümkünse müminlerin en kuvvetlisi olmaya bakmak lazımdır. Yüce Rabbimiz bizleri hepimizi kuvvetli mümin eylesin inşallah. Ne öğrendik hadis-i şerifimizden kıymetli dinleyenler? Gerçek kuvvet ve zaaf nefisle mücahede noktasında kendisini gösterir. nefisle mücadelesinden kazanan kuvvetlidir. Hadis-i şerifte ne diyor Efendimiz? Kuvvetli güreşçi, pehlivan. Güreşte yenen pehlivan kimdir diyor. Asıl güreşte yenen pehlivan, tuttuğu insanı devirenden ziyade o da pehlivandır ama öfkesini yenendir. Öfke öyle bir pehlivan ki üzerimize gelen, onu yenebiliyorsa insan, mücahede işte burada öfkeyle mücahede edip de öfkesini yenebiliyorsa işte gerçek pehlivan o doğur. Kadere rıza ve teslimiyet hadiseler karşısında en büyük güç kaynağımızdır. Geçmişe hayıflanarak geleceği gerektiği gibi değerlendirememek zayıf insanların işidir. Zaman kaybıdır. Geçmişe hayıflanarak vakit geçirmek zaman kaybıdır. Din ve dünyaya faydası bulunan işleri başarmak için gayret göstermek gerekir. Müslüman demek, çalışan insan demek. Hem dünyası hem ahiret için. Boş duran değil. Her şeyden istifade. Toprak verim veriyorsa, topraktan devamlı istifade imkanı varsa hemen toprağı boş durdurmayan insandır. Müslüman insan. İbadetini yapan insandır. Hem ibadetini yapan, hem işini yapan, hem çalışan insandır. Her türlü verimin, Cenab-ı Hakk'ın önüne koyduğu her türlü verimden istifade eden insandır. Kıymetli dinleyenler, Cenab-ı Hak hakiki müminler olmayı bizlere nasip etsin inşallah. Burada programımıza son veriyoruz. İnşallah yeni bir programda görüşmek üzere efendim. Allah'a emanet olunuz.